Matvey elinde telgraf, ayağında gıcır gıcır ses çıkaran çizmeleri yavaş adımlarla yürüyerek odaya geri döndüğünde Stepan Arkadyiç yıkanmış saçlarını taramış, giyinmeye hazırlanıyordu. Berber artık odada değildi. Matvey yalnızca gözleriyle gülerek Darya Aleksandrovna gideceklerini haber vermemi emrettiler. Nasıl isterlerse öyle yapsınlar diyor dedi. Ve ellerini ceplerine sokup başını yana eğerek gözlerini beye dikti. Stepan Arkadyiç bir şey söylemedi. Sonra kırmızı yüzünde iyi, biraz da acıklı bir gülümseme görüldü. Başını sallayarak "Demek öyle Matvey," dedi. "Önemli değil efendim, hepsi düzelir," dedi Matvey. "Düzelir mi?" "Aynen öyle efendim." "Öyle mi düşünüyorsun?" "Kim var orada?" diye sordu Stepan Arkadyiç, kapının arkasında bir kadın elbisesinin hışırtısını işiterek. Kendinden emin ve tatlı bir kadın sesi "Benim efendim," dedi ve kapının arkasından dadı Matrino Filimonovna çiçek bozuğu sert yüzü göründü. "Ne var Matroşya?" diye sordu Stepan Arkadyiç kapıya doğru giderek. Stepan Arkadyiç'in karısına karşı tam anlamıyla kabahatli olmasına ve bunu kendisinin de hissetmesine karşı evdekilerin hemen hemen hepsi, hatta Darya Aleksandrovna'nın en birinci arkadaşı olan dadı bile Stepan Arkadyiç'ten yanaydı. "Ne var?" dedi Stepan Arkadyiç bezgin bir sesle. "Yanına gidin efendim. Bir kez daha özür dileyin. Belki Tanrı yardım eder. Çok acı çekiyorlar. Bakışları acı dolu. Ayrıca evdeki bütün işler ters gitti. Çocuklara acıyın beyefendi. Özür dileyin efendim. Başka ne yapacaksınız? Gezip tozmayı bu kadar sevince." "Kabul etmez ki. Siz üzerinize düşeni yapın da Tanrı bağışlayıcıdır. Tanrı'ya dua edin efendim. Tanrı'ya dua edin." Stefan Arkadyiç birden kıpkırmızı kesilerek "Peki tamam hadi git," dedi. "Giysilerimi ver," diyerek Matvey'e döndü ve sert bir hareketle sabahlığını çıkarttı. Matvey görünmeyen bir şeyi üfleyerek elinde tuttuğu kolalı gömleği belirgin bir memnuniyetle beyinin bakımlı gövdesine giydirdi. Stefan Arkadyiç giyindikten sonra üstüne başına koku sıktı. Gömleğinin kolunu düzeltti. Sigarasını, cüzdanını, kibritini, çifte zincirli ve madalyonlu saatini alışkın hareketlerle ceplerine sokuşturdu. Ve mendilini silkeleyip kendisini temiz, hoş kokulu, sağlıklı ve başına gelen şanssızlığa karşın bedenen rahat hissederek her bir adımında hafiften sallanarak kahvesinin ve kahvenin yanı sıra mektuplarla daireden gelen belgelerin kendisini beklediği yemek odasına gitti. Mektupları okudu. Bir hiç hoş değildi. Mektup, karısının topraklarındaki ormanı satın almak isteyen tüccardan geliyordu. Ormanı satması gerekiyordu. Ama karısıyla barışına dek artık bu konudan söz edilemezdi. En kötüsü de bu barışma işine maddi çıkar konusunun karışmış olmasıydı. Maddi çıkar düşünerek hareket ettiği, ormanı satabilmek için karısıyla barışma yolları aradığı düşüncesi ağrına gidiyordu. Stefan Arkadyiç mektupları bitirdikten sonra daireden gelen belgeleri kendine doğru çekti. İki dosyayı hızlı hızlı karıştırdı. Büyük bir kurşun kalemle birkaç işaret koydu ve dosyaları bırakıp kahvesini aldı. Kahveden sonra henüz mürekkebi kurumamış sabah gazetesini açıp okumaya başladı. Stefan Arkadyiç aşırı olmayan ancak çoğunluğun desteklediği liberal bir gazete alır ve okurdu. Aslında ne bilim, ne sanat, ne de politika onu ilgilendirmediği halde bütün bu konularda çoğunluğun ve çoğunluğun gazetesinin izlediği görüşleri katı bir biçimde destekler ve bu görüşleri ancak çoğunluk değiştirdiğinde değiştirirdi. Ya da daha doğrusu bu görüşleri değiştirmez, bunlar onun kafasında fark etmeden kendiliğinden değişirdi. Stepan Arkadyiç hiçbir eğilimi, görüşü seçmiyordu. Tıpkı şapkasının ya da ceketinin modelini seçmeyip ayağına getirilenleri aldığı gibi bu eğilim ve görüşler de ona kendileri geliyorlardı. Oysa genellikle olgun yaşlarda gelişme gösteren bir düşünce etkinliğinin gerekli olduğu belli bir topluluk içinde yaşayan onun gibi birinin görüş sahibi olması bir şapkasının olması kadar gerekliydi. Liberal çizgiyi çevresindeki pek çok kişinin izlediği muhafakazer çizgiye üstün tutmasının bir nedeni varsa bu, liberal görüşü daha akılcı bulması değil, onun yaşam tarzına liberal görüşün daha yakın olmasıydı. Liberal Parti Rusya'daki her şeyin kötü olduğunu söylüyordu ve gerçekten de Stepan Arkadiç'in borçları çok fazlaydı. Eline geçen para kesinlikle yetmiyordu. Liberal Parti evliliğin ömrü tükenmiş bir müessese olduğunu ve yeniden yapılandırılmasını gerektiğini söylüyordu. Gerçekten de aile yaşamı Stepan Arkadiç'i çok mutlu etmiyor, onu yalan söylemek ve yapısına çok ders düşecek bir şekilde rol yapmak zorunda bırakıyordu. Liberal Parti dinin halkın barbar kesimi için sadece bir dizgin olduğunu söylüyor ya da daha doğrusu ima ediyordu. Gerçekten de Stepan Arkadiç kısacık bir dua süresini bile bacakları ağrımadan geçiremez ve bu dünyada çok neşeli bir hayat sürerken öte dünya ile ilgili bütün o korkunç ve cafcaflı lafların ne işe yaradığını anlayamazdı. Bununla birlikte şaka yapmayı seven Stepan Arkadiç, eğer bir insan soyuyla övünecekse bunu Rürik'e kadar getirip orada kalmaması ve ilk atasının maymun olduğunu yadsımaması gerektiğini söyleyerek aklı başında insanları bile arada şaşırtmaktan hoşlanırdı. Dolayısıyla liberal çizgi Stepan Arkadiç'in bir alışkanlığı haline gelmişti ve gazetesini tıpkı yemekten sonra içtiği sigarayı, sigaranın kafasının içinde yarattığı hafif dumanı sevdiği gibi seviyordu. Günümüzde radikalizmin tüm muhafazakar elementleri yutmakla tehdit ettiğinden, hükümetin çok başlı devrim yılanını bastırmak için önlemler almak zorunda olduğundan söz eden ama aksine bizim düşüncemize göre tehlike sahte devrim yılanından değil, ilerlemeyi frenleyen gelenekçilik ısrarından kaynaklanmaktadır denilen başyazıyı okudu. Maliye ile ilgili başka bir yazı okudu. Yazıda Bentham ve Mill'in adları geçiyor ve bakanlık hakkında iğneleyici sözler söyleniyordu. Kimden gelirse gelsin, kime yönelik ve hangi konuda olursa olsun her türden iğneleyici sözün anlamını kendisine özgü bir düşünme çabukluğuyla kavrardı. Bu da onu her zaman mutlu ederdi. Ancak Matryona Filimonovna'nın tavsiyelerini ve evde işlerin kötü gittiğini anımsayınca bütün bu mutluluğuna gölge düşmüştü. Kont Bost'un alınan haberlere göre Wiesbaden'e geçtiğine, saçların kırlaşması sorununun artık ortadan kalkacağına, bir binek arabası satışına ve genç bir şahsın teklifine ilişkin haberleri de okudu. Fakat bu haberler eskiden olduğu gibi dingin ve alaycı bir mutluluk. Gazeteyi okuyup bir fincan daha kahve içip yağlı ekmeğini bitirdikten sonra kalktı. Yeleğine dökülen ekmek kırıntılarını silkeledi ve geniş göğsünü şişirip sevinçle gülümsedi. Bunun nedeni ruhunda özellikle hoş bir şeyin olması değildi. Bu sevinçli gülümsemeyi yaratan sindirim sisteminin iyi çalışmamasıydı. Fakat bu sevinçli gülümseme ona bir anda her şeyi anımsattı ve düşünceye daldı. Kapının arkasından iki çocuk sesi geliyordu. Stefan Arkadiç, küçük oğlu Girişan'ın ve büyük kızı Tanya'nın seslerini tanıdı. Bir şey taşıyorlardı ve taşıdıkları şeyi ellerinden düşürmüşlerdi. Tepeye doğru alınmayacağını söylemiştim dedi küçük kız İngilizce olarak. Hadi topla bakalım şimdi. Her şey birbirine karıştı diye düşündü Stefan Arkadiç. Bak işte çocuklar başıboş koşturup duruyorlar. Ve kapıya yaklaşarak çocuklara seslendi. Tren görevi yapan çekmeceyi ellerinden fırlatıp babalarının yanlarına geldiler. Babasının gözdesi küçük kız hemen koşup sarıldı. Gülerek favorilerinden yayılan tanıdık parfüm kokusunu duymaktan mutlu, her zaman yaptığı gibi babasının boynuna asılıp öylece kaldı. Sonunda babasının eğilmekten kıpkırmızı olmuş, tatlı tatlı gülümseyen yüzüne bir öpücük kondurduktan sonra ellerini bırakıp geri koşmak istedi. Fakat babası onu yakaladı. Kızının pürüzsüz güzel boynunu okşayarak "Annen ne yapıyor?" diye sordu. Sonra "Günaydın" diyen oğluna gülümseyerek "Günaydın" dedi. Oğlanı daha az sevdiğinin farkında olsa da çocuklarına her zaman eşit davranmaya çalışıyordu. Fakat çocuk bunu hissediyordu. Bu yüzden babasının soğuk gülümsemesine gülümseyerek karşılık vermedi. "Annem mi?" "Kalktı," diye yanıtladı kız. Stepan Arkadiç iç geçirdi. "Demek yine bütün gece uyumadı," diye düşündü. "Neşesi yerinde mi peki?" Kız babasıyla annesi arasında bir tartışma olduğunu, annesinin neşeli olamayacağını, babasının bunu bilmesi gerektiğini, bu soruyu bu kadar kolayca sorarken numara yaptığını biliyordu. Ve küçük kızın babası adına yüzü kızardı. Stefan Arkadiç bunu hemen anladı. O da kıpkırmızı oldu. "Bilmiyorum," dedi kız. "Ders çalış demedi. Miss Hule birlikte büyük anneme gitmemi söyledi." "Hadi git Tanyacığım. Ah evet, dur bir dakika," dedi ve onu tekrar yakalayıp küçük, sevimli elini okşadı. Şöminenin üstünden dün koyduğu yerden şekerleme kutusunu alıp küçük kızın sevdiği içi çikolatalı ve ezme şekerlemelerden iki tane seçip verdi. Küçük kız çikolatayı göstererek "Giriş aya mı?" diye sordu. "Evet evet," dedi ve kızın omzunu bir kere daha okşadıktan sonra saçlarının dibinden ve boynundan öpüp bıraktı. "Araba hazır," dedi Matvey. "Bir de sizi görmek isteyen bir hanım bekliyor," diye ekledi. "Çok mu oldu geleli?" diye sordu Stepan Arkadiç. "Yarım saatçik." "Sana kaç kez söyledim hemen haber ver diye." Matvey kızılması olanaksız, senli benli bir ses tonuyla "Hiç olmazsa kahvaltınızı bitirin istedim," dedi. "Hadi çabuk söyle de gelsin," dedi Oblonski, sıkıntıdan suratını buruşturarak. Kurmay yüzbaşı Kalin'in de karısı olan hanım, yerine getirilmesi olanaksız, saçma sapan bir şey istiyordu. Fakat Stefan Arkadiç alışkanlığı üzere kadını oturttu. Sözünü kesmeden dikkatle dinledi ve kime, nasıl başvurması gerektiği konusunda ayrıntılı bir tavsiyede bulundu. Hatta kadına yardımcı olabilecek kişiye iri harfli, yayvan, güzel ve düzgün yazısıyla bir not bile yazdı. Stefan Arkadiç yüzbaşının karısını gösterdikten sonra şapkasını aldı ve bir şey unutup unutmadığını düşünerek durdu. Unutmak istediği tek şeyden, karısından başka hiçbir şeyi unutmadığını anladı. Ah evet, başını öne eğdi ve güzel yüzü sıkıntılı bir ifade aldı. Gitmeli mi gitmemeli mi dedi içinden. İç sesi gitmesine gerek olmadığını, bunun ikiyüzlülükten başka bir şey olmayacağını, ilişkilerini düzeltmenin, onarmanın olanaksız olduğunu, çünkü karısını tekrar çekici, aşk duyguları uyandıracak bir kadın yapmanın ya da kendisini artık aşık olamayacak kadar yaşlı bir hale getirmenin olanaksız olduğunu söylüyordu. Artık ikiyüzlülük ve yalandan başka bir şey çıkamazdı ortaya. İkiyüzlülük ve yalan ise onun tabiatına aykırıydı. Ancak bir gün gerekecek, bu böyle kalamaz ya, dedi. Kendisine cesaret vermeye çalışarak. Göğsünü şişirdi. Bir sigara çıkarıp yaktı. İki nefes çektikten sonra deniz kabuğundan külliye bıraktı. Hızlı adımlarla karanlık salondan geçip öbür kapıyı karısının yatak odasının kapısını açtı.